Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam, medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri bu haftada bakmaya devam edeceğiz. Arka planlarında yaşanan neler var, ne gibi geri planında incelikler yatıyor? Bunları sizin değerlendirmelerinizden yine öğrenmeye çalışacağız. Türkiye merkezli gelişmeler yaşandı bu hafta. Bunlardan ilki de Suriye Üçlü Zirvesi'ydi. Ankara'da yapıldı. Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya geldiği ve Suriye konusunun konuşulduğu zirve gerçekleştirildi bu hafta Ankara'da. İlki Soçi'de yapılmıştı ve anladığımız kadarıyla toplantıdan da çıkan sonuç itibariyle üçüncü buluşma noktası Tahran olacak. Bu Suriye zirvesine bakalım. Ne gibi bir mesaj verdi bu zirve hocam dünyaya? Yani Rusya, İran, Türkiye denklemi nasıl bir denklem oluşturuyor? Suriye'nin geleceğinde bu üçlü birlikteliğin ne gibi bir önemi var? Buradan başlayarak programımıza bismillah diyelim.
Evet, hayırlı akşamlar öncelikle bütün dinleyicilerimize. Çevremizde, bölgemizde, ülkemizde olan bütün gelişmelerin hayırlara tebdili niyeti ile programımıza başlayalım. Şimdi bu üç ülkenin ortak özelliği Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konusunda inisiyatif almaları ve ortak bir paydada birleşmeleri. O da Suriye'nin toprak bütünlüğü. Yani İran'da, Rusya'da, Türkiye'de bir bütün Suriye'nin var olması gelecekteki milli çıkarları için önemli görüyorlar.
Evet.
Ancak öte yakadaki, öte bloktaki ülkelere baktığımızda, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail'in başını çektiği bu grup ise burada etnik, dini bir takım küçük devletçikler oluşturup burada İsrail'in gelecekteki güvenliğini sağlama açısından mümkün olan en küçük evet, parçaya bölünmüş bir Suriye hayali vardır. Bu nedenle de Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılından bugüne kadar ittifaklar, müttefikler zaman evet, zaman değişmiş olsa da Türkiye Amerika ile Avrupa Birliği ile birlikte Özgür Suriye ordusunu destekleyerek rejimi devirme adına çıkmış olduğu yolda evet, daha sonra DAEŞ'in devreye girmesi, arkasından Rusya'nın bölgeye adeta Amerika tarafından davet edilmesi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İran desteğiyle Suriye iç savaşına dahil olması ve sonuçta ÖSO'nun yenilerek cepheden geri evet, çekilmesi ve Türkiye'de bir beka sorunu ortaya çıkardı ve Cenevre sürecinin ortaya çıkarmış olduğu durum ise o masaya PKK'lıları oturtmak ve Türkiye'nin sınırı boyunca bir koridor evet, oluşturarak Arap dünyasıyla, Orta Doğu coğrafyasıyla ilişkisini kesmeye dayalı bir plandı. Türkiye ise bu oyunu bozan bir hamle yaparak, hı hı, bu üçlü fotoğrafı dünyaya vererek gerektiğinde ben sizin bütün oyunlarınızı bozacak hamleleri yaparım mesajını verdi. Fakat bu tiyatronun birinci perdesi. Yani Türkiye birinci kısımda bütün bir Suriye istiyor. Ancak masada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği evet, ve diğer Arap ülkelerinden de temsilcilerin olmasını ister Türkiye. Çünkü ikinci perde açıldığında Rusya ve İran'la Suriye'nin toprak birliği, toprak bütünlüğü konusunda anlaşabiliyoruz ama Suriye'nin geleceğinde nasıl bir rejimle, nasıl bir yönetim şekliyle idare edileceği konusunda Rusya ile ve İran'la biz çok fazla anlaşamayacağız ikinci evet, bölümde. Evet. Onun için Türkiye bütün bu çalkantılar, iç savaş, ülke dışına göç eden milyonlarca mültecinin tekrar ülkelerine dönecek altyapının oluşturulması konusunda ısrarcı. O evet, halde ikinci bölümde ise Rusya ve İran'dan daha çok Batı ülkeleri ve komşu ülkelerden daha fazla destek göreceğini düşünüyor. Onun için de bu savaş sonrası oluşacak ittifaklar konusunda da yani Amerika'yı da Rusya'yı da belli bir dengede tutma gereği ihtiyacını hissediyor. Evet. Bu nedenle Türkiye'nin nihai hedefi bu fotoğrafa girerek olayın birinci kısmında kanı savaşı durdurup bir barış ortamı sağlamak, arkasından ülkenin bir anayasasını oluşturarak ki bu süreç anayasa evet. yapma süreci. Orada da dikkat edin başta Kürtler olmak üzere oradaki Türkmenler ve diğer etnik azınlıkların dini ve mezhebi farklılıkların Suriye Anayasası'nda kendilerine yer bulabileceği, temsil edilebileceği hakkaniyete dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması konusunda Türkiye ısrarcı. İkinci bir şey mesela biz Afrin'e bu harekatla girdiğimiz sırasında şehir merkezinde ilk ele geçirilen ve korunan yerler nüfus ve tapu müdürlükleri. Çünkü evet. PKK'nın, DAEŞ'in geçtiğimiz programlarda da bahsettik. Buraları yakmak gibi hı hı. bir huyu var. Türkiye'nin demek ki bölgede istediği düzen herkesin kendi coğrafyasında, kendi şehrinde, kendi köyünde yaşaması, etnik, dini ve kültürel olarak demografik yapının değiştirilmeden ve bunların da kendi nüfusları oranında temsil edilebildiği bir hakça düzenin olması Türkiye'nin evet. işine geliyor. Çünkü öbür türlü bir sistem kurduğunuzda 5 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra yine o elbise, o bedene uymayacak. Yine bir süre sonra sıkıntılar ortaya çıkacak. Halbuki Türkiye bölgesinde güven, huzur ortamını istiyor. Bu nedenle de bu fotoğrafın birinci perdesiydi ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ve anayasanın da yazılmasına yönelik ilk adımdı. Evet. Ama bu masaya daha sonra bu üçlü aktörün yanına dördüncü, beşinci, belki onuncu fotoğrafı da ilerleyen aylarda evet. göreceğimizi tahmin ediyorum.
Evet. Sonuç bildirgesinde toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı, siz de zikrettiniz. Terör örgütleriyle mücadeleden bahsedildi ancak orada sayılan terör örgütleri arasında PYD PKK yer almadı ismen. Bunu neye bağlıyorsunuz ya da açıklamada farklı noktalarda oraya dikkat çekilen bir şey, bir husus var mıydı?
Şimdi hem sorunuza cevap vereyim hem de Türkiye dışında dünyadaki şöyle bir algı var. Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Mesela bundan birkaç yıl önce Türkiye'nin Ankara, İstanbul, Kayseri gibi evet. şehirlerinde bombalar patlayıp büyük sayıda evet. can ve mal kaybına yol açan katliamlar olduğunda eğer bu saldırı yapan DAEŞ ise Türkiye'nin yanında olduklarını belirtip taziyede bulunan evet. mesaj yollayan Fransa, Almanya, Amerika, bütün Batı ülkeleri, buna Rusya'yı da dahil edebiliriz. Aynı ve benzer eylemleri PKK ve onun türevleri yaptığında sanki bir sağırlar körler evet. diyaloğu yaşıyor idik 2-3 yıl önce. Hı hı. Hala buradaki aymazlık şu: PKK ve onun Suriye'deki uzantılarını Kürt halkının özgürlük savaşçıları görme gibi bir hastalığı var Batı evet. dünyasının. Bu kısmen Rusya'da da görüyoruz. İran ise kartı işine geldiği gibi konjonktürü iyi okuyup ona göre oynayan bir aktör olarak bölgede her zaman varlığını sürdüre gelmiştir. Amerikan ise bize söyledi, biz bu PKK'lılara veya işte sınır ötesindeki YPG'lilere işte 5000 tır silahı, malzemeyi sizi tehdit etmek için değil İran'a karşı diye söylüyor. Fakat gelin görün ki öbür taraftan İran da bunlarla bir şekilde iş tutuyor. Yani Suriye ve Irak ve genel anlamda bu coğrafya çok kaygan bir zemin ve kimin elinin kimin cebinde olduğu, kimin kimle nereye kadar ittifak yaptığı her an değişebilen denklemlerin olduğu bir arenadayız. Evet. Ve Türkiye burada doğal olarak kendi milli çıkarları doğrultusunda Yeri geldiğinde İran'la ve Rusya'yla, yeri geldiğinde Amerika, Fransa ve Batı Avrupa ülkeleriyle, yeri geldiğinde Arap ülkeleriyle ortak işbirliği yapıyor. Ama Fransa'nın geçen haftaki beyanatlarında olduğu gibi gerektiğinde de herkese hak ettiği cevabı yüksek perdeden de söyleyebilen özgüvene sahip bir ülkedir şu andaki Türkiye.
Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda teklifleri gündeme geldi. Bunlardan en önemlisi güvenli bölgelerde konut yapımı. Bu noktada güzel konutlar yapalım, Suriyelileri oralarda iskan ettirelim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Doğu Guta'dan tahliye edilen yaralılar için acil tıbbi müdahale Türkiye'ye getirilmesi, fırınların açılması ve bu şekilde yardımların dağıtılması yönünde farklı taleplerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifleri de vardı. Ama en önemlisi konut projeleri. Buna nasıl bakıyorsunuz, hayata geçer mi?
Şimdi Suriye İç Savaşı'nın başından beri Türkiye'nin önerisi, Türkiye sınırı boyunca Suriye içerisinde bir güvenli bölge oluşturulması, uçuşa yasak bölge oluşturulması, iç savaştan kaçan sivillerin orada çadırlarda veya geçici konutlarda barındırılması yönündeydi ve bütün Batı dünyası buna kulaklarını tıkadı. Ne zaman ki Türkiye'de 3 milyonu aşkın mülteciler artık Türkiye'den de taşıp Almanya'ya kadar bütün Batı Avrupa ülkelerini tehdit etmeye başladı. Ondan sonra bir Suriye ve mülteci sorunu Batı dünyasının gündemine geldi. Yani ucu kendilerine dokununca geldi. Şimdi Türkiye'nin söyledikleri her zaman makul ve olması gereken, ki evet, Batı ülkeleri bunu bizden çok daha iyi bilirler. İşin doğasının ne olması gerektiği konusunda. Ancak onların işlerine Suriye'de savaşın bitmesi, herkesin evine dönmesi, herkesin huzur içerisinde olması, yıkılan şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması, inşa edilmesi, acaba gerçekten Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın veya İsrail'in istediği bir şey mi? İşte evet, asıl soru. Şimdi insanlar tribünlere bir takım mesajlar veriyorlar. İşte barış, demokrasi, insan hakları, sivillerin zarar görmemesi gibi beyanatları veriyorlar ama gerçekte ajandalarındaki niyetleri bu mu? Eğer bu olmuş olsaydı 7 yıl önce güvenli bölgelerin oluşturulması konusunda bir adım atarlar idi. Bunu yapmadılar ve buradaki hedefleri Türkiye'yi zor durumda bırakmak idi ve baktılar ki Türkiye hem halkıyla hem STK'larıyla hem devletiyle onları bağrına bastı, onların enerjisinden de faydalandı, tekrar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla güvenli bölgeler oluşturup, evet, şu an 100 bin üzerinde Suriyeli mülteci tekrar kendi evlerine, kendi şeylerine dönmeye başladı. Bunu görünce de hani sanki hiçbir şey olmamış gibi işte bir takım beyanatlar veriyorlar. Türkiye Rusya ile bu konuda biraz daha yakın anlaşabiliyor. Çünkü en azından Putin verdiği sözün arkasında durabiliyor.
Evet.
Yani Putin bizim ezeli ve ebedi dostumuzdur anlamında söylemiyorum bunu. Şu an konjonktürel olarak Türkiye Putin ile Erdoğan'ın bir yakınlığı söz konusu. Hatta Batı medyasında yani bunlar diyor yani en yakın akraba bile bu kadar sık bir araya gelmez, bunlar çok fazla görüşüyorlar anlamında da yazı konusu olan şeyler var. Evet. Fakat Putin en azından bu konuda verdiği sözde duruyor ama Amerika bugün bir şey söylüyor, ertesi gün tersini yapıyor ve bu yönüyle de hiçbir Batı ülkesi Suriye'de ve bu coğrafyada yaşanan son 10 yıllık olayların tamamında, evet, hep Türkiye'nin aleyhine olabilecek gelişmelerde ikiyüzlü ve bencil kendi çıkarları söz konusu olduğunda anında sözünün tam tersini yapan tavırlar ve siyasetler ortaya koymuşlardır. Bunun onlarca örneği vardır.
Evet. Şimdi bu üçlü zirveden bahsetmişken birileri için bu zirve umut olurken birileri için de korkunç, ürkütücü gelebiliyor. Mesela Alman Der Spiegel dergisi bu tarihi zirveye geniş yer vermiş ve Alman basını üç liderin bir araya gelmesini ürkütücü ittifak başlığıyla okuyucularına duyurmuş. Neden ürkütücü? Az önce siz de kısmen bahsettiniz ama yani böyle güzel bir şey neden ürkütücü gelebilir ki? Suriyeliler için bir şey yapılıyor.
Şimdi özellikle geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de yaşanan bu ajan krizinden sonra soğuk savaş modlarına dönen bir Avrupa gördük. Yani İngiltere'nin arkasında saf tutan Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve karşıda ise karşı cephe olarak Rusya, hatta Türkiye'yi de bir NATO ülkesi olarak Rusya'ya karşı bir takım yaptırımlar uygulaması konusunda zorladılar ve Türkiye o konuda yani kendisini ilgilendiren bir durum olmadığını belirterek pek bu topa girmedi. Evet. Ancak onları ürküten konu şu, bölgede yapmış oldukları hesaplar var idi. Mesela Almanya Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan bir ülke ve Türkiye'nin batı yarısından vazgeçemiyor. Marmara bölgesinden, Ege'den, İstanbul'dan vazgeçemiyor. Buraları Avrupa'nın bir parçası olarak görmek istiyor. Ama doğu yarısının hem de doğurganlığının, nüfus artışının fazla olması, ekonomik olarak çok fazla kalkınmamış olması onlara göre. Oranın ise Avrupa Birliği'nin üzerine yük ve kambur olacağını düşünüyor. Yıllardan beri Almanya'nın, Fransa'nın, mesela Mitterrand'ın karısının sık sık Diyarbakır'a gelip bu PKK'larla poz vermesinin arkasında yatan gerçek de doğu yarısının Türkiye'den ayrılıp Kürdistan'ın oluşturulması, batı yarısında Avrupa Birliği'nin içerisine alınması. Yani onlar Kürtleri sevdiği için Kürdistan devleti kurulmaktan yana değil. Türkiye'nin batısı onların iştahını kabartıyor, cezbediyor. Evet. Avrupa'nın içerisinde görmek istiyor. Doğusu ise külfet olarak görüyor. Diyor ki işte bu PKK'lıları silahlandıralım. Oradan bir parça koparlarsa en azından külfeti az olur, daha yönetilebilir, daha tahmin edilebilir bir ülke konumda olur diye bunu söylüyor. Fakat Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya gelip toprak bütünlüğüne yönelik beyanatlar vermesi ve coğrafyanın kendi yerel aktörlerinin artık başka senaryolara izin vermeyeceğini söylemesi bunları ürküttü, korkuttu. Çünkü bunlar kapalı mahfillerde sürekli senaryolar yazan, kumpaslar kuran bir ekibin sözcüleridir bunlar zaten medyaya sızan bilgilerde.
Evet hocam, üçlü zirveyi bu şekilde noktalamış olalım ama bu zirveden bir gün önce Türkiye-Rusya arasında önemli görüşmeler de yapıldı. Bunlardan en önemlisi ve tarihi bir adım olarak geçecek tarihimize, Türkiye tarihine Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. Bu neden önemli? Yani bir ilk defa Türkiye'nin nükleer santrali olacak. Dünyada birçok ülkenin onlarca santrali var. Türkiye'de böyle bir hamle başlayınca birileri karşı çıkıyor. Hayır, biz nükleere karşıyız diyorlar. Neden karşılar? Bir ikincisi, başka ülkelerde olunca neden ses çıkmıyor? Evet, Türkiye için bu santralin önemi nedir hocam? Buradan başlayalım. Buyurun.
Şimdi öncelikle nükleer santral ve nükleer enerjiyle ilgili yani bilgilendirme mahiyetinde birkaç cümle söylemek istiyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde onlarca nükleer santral var. Ve Avrupa'nın en büyük enerji tüketimini gerçekleştiren Almanya'nın enerji ihtiyacını, elektrik ihtiyacının %12-13'ü ki bu Türkiye'nin ihtiyacının belki yarısından fazlasını teşkil ediyor. Nükleerden elde ediyor. Fransa dünyada oransal olarak en fazla nükleer enerjiyi kullanan bir ülkedir. Aynı zamanda Fransa dünyada en çok turist çeken ülkedir.
Evet.
bakın tekrar ediyorum, dünyada bu enerji de işte diyelim ki kömürün, hidroelektriğin, doğalgazın, petrolün ülkelere göre enerji üretimindeki paylarına baktığımızda %75-77 ile en yüksek payın nükleerde olduğu yegane ülke Fransa'dır. Hı hı. Ve aynı zamanda Fransa dünyada turist bakımından birinci sırada. Mesela evet. Fransa, İspanya gibi ülkelerden sonra Türkiye ilk 5-10 arasında yer değiştirir yıllara göre. Şimdi deniyor ki işte bu nükleer sızıntı olur, işte turizme karşı şöyledir böyledir. Yani hiçbiri doğru değil bunların. Çünkü nükleer teknolojiye geçtiğiniz zaman bir basamak atlıyorsunuz. Peki Greenpeace başta olmak üzere. Türkiye'de ne zaman nükleerle ilgili bir hamle yapılacak olsa çevreciler buraya geliyor. Biz de araştırıyoruz. Yani bu çevreciler geliyorlar ama diyelim ki en lüks otellerde kalıyorlar. İşte giydikleri ayakkabının markasına, fiyatına baktığınızda normal bir asgari ücretli bir insanın neredesin bir aylık maaşına denk gelen üzerindeki kıyafetleri var. Ve bakıyorsunuz çok uluslu şirketler bunları finanse ediyorlar. Petrol, gaz şirketleri.
Evet.
Yani siz nükleerden elektriğinizi elde edemezsiniz. Bunu gazdan, kömürden, petrolden ve işte mesela bunu da kim çıkarıyor? İşte Exxon Mobil'miş, Total'miş, diyelim ki Shell'miş, British Petrol'miş. Ve bunlar da bu çevrecileri destekliyorlar nedense.
Evet.
Yani olayı bu yönüyle baktığımızda tamamen perde gerisinde çok uluslu bir çıkar kavgası söz konusu. O halde Türkiye'ye on yıllardır nükleer teknolojiyi vermeyen bu batılı dostlarımız ve müttefiklerimiz tırnak içerisinde Türkiye bir şekilde işte Sinop'taki santralı Japonlarla Akkuyu Mersin'dekini de Ruslarla yapma yönünde uzun zamandan beri bir mutabakat vardı. Proje aşamasındaydı. Bu geçtiğimiz hafta artık projeden
hayata
geçti. Temeli atıldı.
Evet.
Ve artık iş
ciddileşti
ve harç döküldü.
Evet, evet.
İş başladı. Şimdi geçmişe dönük baktığımızda Türkiye NATO üyesiyken de Avrupa Birliği'ne girmeye çalışırken de Batı'nın bir dediğini iki etmediği dönemlerde bile baktığımızda Türkiye İskenderun demir çelik fabrikası gibi,
evet,
Seydişehir alüminyum tesisleri gibi Türkiye'nin devasa büyük tesislerini Sovyetler Birliği zamanında yine Ruslarla yapmıştır. Yani Batı bizim iflah olmamızı hiçbir zaman istemediği için bizim kendi ayaklarımızın üzerinde durmasını sağlayacak büyük tesislerin yapılmasını direkt istemiyor değil de perde gerisinden sürekli engelleyici hamleler yapıyor. İşte şu anda yaptıkları şeyler de işte nükleer bir patlama olursa diye.
Evet.
Ben şu anda buradan söylüyorum. Bu benim uzmanlık ve yani bir akademisyen olarak bir deprem hatlarını, fay hatlarını, deprem bölgelerinin fay hatlarını, nükleer enerjinin, nükleer sızıntının nelere mal olacağını bilen birisi olarak diyorum ki Kuzey Anadolu fayının üzerinde bugün Erivan yakınlarında Matmazur nükleer santralı vardır. Eski Sovyet teknolojiyle yapılmıştır.
Evet.
Küçük bir deprem olduğunda orada bir nükleer sızıntı olacaktır. Bütün Ermenistan, Kafkasya, bizim Doğu Anadolu bölgesinde hani çok seviyorlar diye o Kürtleri, Kürt halkının bağımsızlığı ya insanların kökünü kurutacak bir tehdit var orada. Niye çevreciler gidip bu Erivan'daki nükleer santralın kapatılmasını, yani biz şu anda Ruslarla yaptığımız...
Hem Ermenileri de çok seviyorlar bir taraftan.
Evet. Bakın şu anda Ruslarla yaptığımız veya yapmayı planladığımız santralı şöyle düşünün. 2018 model bir otomobil düşünün.
Evet.
Bir de 1970 model bir otomobil düşünün. Hani hurdaya ayrılıyor vesaire. Şimdi o nükleer santral miadını doldurmuş. Fakat Ermenistan diyor ki ben bunu kapatırsam karanlıkta kalırım. O zaman para verin.
Evet.
Elektrik satın alayım veyahut da yeni bir yol deneyi, onu da vermiyor kimse. Yani yeri geldiğinde bunlar işte Ortodokstur, Hristiyandır, din kardeşimizdir. Yani Türkiye'ye karşı kışkırtmak söz konusu olduğunda Ermenilerin arkasında duruyorlar ama şu anda yani gerçekten Ermeniler ve Ermenistan'ı seviyor olsalar o santrali kapattırırlar. Onların da enerji sorununa bir şekilde bir çözüm bulurlar. Yani bu coğrafyadaki kendinden olan unsurları da sevmiyor bunlar. Yani evet. Cebinden para çıkacak olduğunda. Ermenistan'a bu nükleer enerji konusunda, nükleer santralı reorganizasyon yapma konusunda yardım etmeyen Amerika'nın oradaki PKK'lılara 5000 tır yüklü silah vermesi nasıl yorumlanabilir? Bunu da dinleyicilerinizin takdirine bırakıyorum.
Evet.
Yani burada hesap tamamen geleceğe dönük ve çıkara dayalı. Evet. Yoksa etnik, dini, mezhepsel olaylar onların zerre kadar da umurunda olduğunu hiç sanmıyorum.
Evet. Peki Türkiye-Rusya görüşmesinin önemli başlıklarından biri de S-400 füzelerinin teslimatının öne alınmasıydı. 2019 yılı içerisinde yani gelecek yıl teslimi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iş bitti zaten dedi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir hocam?
O konuyla ilgili dikkat çekici bir örnek vermek istiyorum. Mesela Türkiye'de seçimler olduğunda seçimi kazanan diyelim ki hükümet, başbakan... İlk ziyaretini Kıbrıs'a yapar, Kuzey Kıbrıs'a veya Azerbaycan'a yapar. Yani bu bir jesttir. En yakınımız olduğu anlamında. Putin ustalık dönemi olarak nitelendirebileceğimiz bu son seçimde %76 civarında oy aldıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
Evet.
İkincisi Putin günübirlik gezi yapan bir lider. Gittiği ülkede yatmak gibi bir huyu yoktur. Ve ilk defa Türkiye'de geceledi. Kebap yedi.
Noktalar bunlar.
İlginç noktalar. Yani işte Batı'yı da çıldırtan bunlar ne oluyor diyor. Yani Putin Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya adeta posta koyup bir takım diklenmeler yaparken Türkiye'ye karşı da hiç olmadığı kadar cömert davranıyor. Bunun sebebi Türkiye'ye olan birdenbire kanı ısındı anlamında söylemiyorum bunu. Artık kartlar açıldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Soğuk savaşın belki de bin beteri.
Evet.
Batı cephesiyle Ruslar ve Çin arasında bir bloklaşma oldu. Burada Rusya'nın Türkiye'yi bu NATO blokundan kendi yanına çekme gayreti vardır. Bu yönde de işte bu Akkuyu nükleer santralı olsun, Suriye'de ortak işbirliği olsun hep Türkiye'ye uzatılan havuçlardır bunlar. Türkiye ise ölçüyor, biçiyor. Şu an için Akkuyu Ruslarla yapmak bizim menfaatimizdir ve imzamızı atıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Rusya ile birlikte korumak menfaatimizdir. Devam ediyoruz. Ama bu ila nihaya gidecek bir şey değildir.
Evet.
Yani bir yerde bu çıkarların tıkandığı an bu ilişkilerde bir şekilde buzdolabına girebilir.
Zaten %100 bir ittifak konusu yok ortada.
Uluslararası ilişkiler de böyledir. Evet. Bazıları şunu söylüyor. Yani siz 3 yıl önce Putin'le bu kadar samimi poz veriyordunuz. Bugün niye böyle sorusu gelebilir? Evet. Onun için söylüyorum. Siz bu an, şu anda ikinizin de ortak menfaatine olduğu için belli bir süre bir yol kat edersiniz. Ama bu nereye kadar gider? Daha da gelişerek mi devam eder? Yoksa belli bir noktadan sonra tıkanır mı? Onu her iki ülke kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden değerlendirir ve karar verir. Uluslararası ilişkiler de böyledir zaten. Mutlak dostluk ve düşmanlık yoktur.
Yok.
Ülkelerin karşılıklı çıkar ve menfaatleri vardır.
Peki hocam. Şimdi yine Suriye ile devam edeceğiz ama biraz ABD, Fransa, İngiltere cephesinden devam edelim hocam. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Bu yönde gene açıklamalar vardı ama farklı farklı açıklamalar gelmeye de devam ediyor bir taraftan. İşte tam karar vermedik, daha kalacağız, yok çekileceğiz. Bir taraftan işte DAEŞ'te mücadele bitti, DAEŞ'i bitirdik. Bir başka açıklama geliyor, henüz bitmedi, daha devam edecek. Ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme noktasında Suudi Arabistan'a bir teklifi de vardı. Masraflarını karşılasınlar, kalmaya devam edelim dedi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Evet, Geçen hafta Trump'ın gece yarısı yapmış olduğu açıklamadan hemen sonra bizi programda konuşmuştuk. Yani Trump'ın bu ifadelerini ben şahsen samimi buluyorum. Yani evet. Trump'a kalsa orada
hemen çekilir.
Hemen çekilir, bir ay bile kalmaz. Hı hı. Çünkü Trump diyor ki yani bu olayı kar zarar mantığıyla, bir iş adamı evet. mantığıyla evet. bakıyor. Ve Suriye'nin diyor öyle Suudi Arabistan, Kuveyt gibi çok devasa petrol, gaz rezervleri yok. Yani burada harcanan paranın birilerine fatura edilmesi lazım. Evet. Ve Trump seçim beyannamesinde de diyordu zaten Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli hat oluşturacağız. Bütün mültecileri oraya yerleştireceğiz. Parasını da Körfez ülkelerinden alacağız. Bakın parasını da bir yerden alacağız. Şu anda çekiliriz sözünde iki tane sonuç çıkıyor. Geçen haftaki açıklamadan sonra Putin baktı ki Pentagon'dan şöyle görüşler geldi. Yani CENTCOM ve Pentagon'un askerinin görüşü. Yani biz bunu çekilmeyi öyle bir anda yapmak Amerika'nın âli menfaatlerine uymadığı konusunda bir takım raporlar verildi. Şimdi Trump'ın da ağzından bir kere çıktı yani çekileceğiz vesaire diye. Bu defa Suudileri sıkıştırmaya başladılar. Yani bak biz buradan çekilirsek bu boşluğu İran doldurur, başınıza iş açar vesaire. O zaman eğer siz parasını verirseniz kalırız gibisinde ve şu an 4 milyar dolarlık Suudi Arabistan'dan Amerika bir fon kullanma sözü aldı. Yani orada attığı kurşunun, yaktığı yakıtın, uçurduğu uçağın masraflarını Suudi Arabistan'a fatura etme konusunda söz aldı. Çünkü Amerika yani bir yerde herhangi bir çıkarı yoksa insanlık namına hayır olsun diye bir iş yapmaz.
Sütün sağmayacağı keçiyi beslemez diye bir söz var Amerika için.
Evet yani süt almayacağı hiçbir hayvana yem vermez.
Evet. Şimdi ABD'nin Suriye'den çıkacağız açıklamasının ardından ilginçtir Fransa ve İngiltere cephesi hareketlendi. Fransa bilhassa Suriye'de konuşlanmaya başladı, asker artırımına başladı ve PKK ile PYD-PKK ile de poz verme durumu da ortaya çıktı, beraber hareket etme. İngiltere'de yine herhalde o da boş bırakmayacak oraları. Fransa ve İngiltere'nin Suriye hesapları nedir hocam?
Şimdi öncelikle gerek bu Körfez bölgesinde yani diyelim ki Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Basra ve daha kuzeyde Musul yöresi bir petrol ve gaz denizinin üzerinde yüzüyor. Bu coğrafyada bir şekilde rol almak istiyor bu aktörler. İkincisi Doğu Akdeniz çanağında yeni keşfedilen gaz ve fosil enerji kaynakları söz konusu.
Evet.
Şimdi bu ülkelerin yani Amerika'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin havada çok muazzam bir üstünlükleri var. Yani öldürücü her türlü silahlara, uçak ve füze teknolojilerine sahipler. Ancak aynı zamanda Fransa, İngiltere gibi ülkeler artık epterleşti. Doğurganlık çok çok düştü. Nüfus negatife gidiyor. Şimdi siz böyle bir toplumda ailenin bir tane çocuğunu alıp götürüp orada ölümüne sebep olursanız bir sonraki seçimi kaybedersiniz. O halde Orta Doğu coğrafyasında karada savaşacak bir taşerona ihtiyaçları vardı.
Evet.
PKK veya YPG ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne İngiltere'nin, ne Fransa'nın hiçbirinin vazgeçemeyeceği kadar kullanışlı ve ucuz bir taşeron. Dolayısıyla eğer Amerika bundan vazgeçerse diyor biz hemen
yerini
doldurmaya ihaleyi alabiliriz. Evet. Burada Fransa'nın, İngiltere'nin buraya gelme istemesi vesaire değil. Bu bizim ekibin yani bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlar diye hitap ettiği bu PKK'nın Suriye versiyonunu hiç kimse kaybetmek istemiyor. Yani bunlar gerçekten o bölgede ihaleyi kim alırsa onun adına savaşabilecek bir kara gücü.
Evet.
ve sizin sahada gücünüz varsa, askeriniz varsa, silahınız varsa masada söz hakkı oluyorsunuz ve paylaşımdan pay alıyorsunuz. Madem diyor Trump bir hesap yaptı, buradan çıkıyor İngiltere ile de Fransa'da, madem meydanı boş bulduk hemen biz dolduralım diyor. Ama Türkiye çok sert bir şekilde buna karşı tavrını koydu. Ama önümüzdeki haftalar, aylar bu hamurun çok daha su götüreceğini, bu konuların çok daha fazla konuşulacağını gösteriyor.
Evet hocam. Son birkaç dakikamız diyelim, 3 dakika içerisindeyiz. Tüm bunlara rağmen Türkiye oradaki mücadelesinden de taviz vermiyor hocam. Şimdiki Afrin ele geçirildiği Tel Rifat bölgesi üzerinde bir çalışma var. Münbiç'e doğru ilerleyecek bir kuşak. Bir taraftan da Irak'ın kuzeyinde de hava operasyonları ve yer yer kara operasyonları devam ediyor. Şu ana kadar 89 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını biraz da konuşalım.
Şimdi sınır ötesi operasyonları bir sadece hava harekatıyla yapılanlar ki bunu işte NATO ve müttefiklerimiz sürekli yapıyor. İşte Suudi Arabistan gidiyor Yemen'i canı istedikçe bombalıyor. İşte Afganistan'daki dram, onu biraz sonra belki konuşuruz. Ama bir de karadan da girerek yapılan operasyon. Evet. Siz karadan bir operasyon yapabilmeniz için o ülkenin veya o bölgedeki diğer güçlerle bir takım mutabakatınızın olması lazım. Ki mesela bizim Fırat Kalkanı'nda olsun, Zeytin Dalı Harekatı'nda olsun, Rusya'yla ve diğer ilgili ülkelerle zımni bir mutabakatla olmuştu. Fakat bu Irak'taki seçimler nedeniyle henüz bir belirsizlik olduğu için ama tespit edebildiği terör gruplarına da insansız hava
harekatlarıyla,
hava araçlarıyla tespit edilen görüntüler neticesinde hemen direkt hava bombardımanı yapılıyor. 5, 10, 20 terörist anında imha ediliyor. Hatta Tunceli'de de Türkiye içinde de aynı şey yapılıyor. Türkiye sanırım bu Irak'taki belirsizlik sona erinceye kadar bu hava operasyonlarıyla en azından orada terörün palazlanmasını, bir basamak üst seviyeye çıkmasını engelleyecek, önleyici bir tedbir alacak. Ama nihai çözüm her zaman zafer süngünün ucundadır. Yani karadan gidip operasyon yapmadan bunun kökünü kazımanız mümkün değil. Yani siz Afrin'e kara harekatı yapmadan havadan istediğiniz kadar bombalayın. Yani oradan o terörün kökünü kazımanın mümkün değildi. Aynı şey Münbiç için, Tel Abyad için, Ayn el Arab dediğimiz Kobani veya Cezire için, hatta İran sınırına kadar Kuzey Irak için aynı şeyi söylememiz mümkündür.
Peki hocam. Bu bölümümüzü bu cümlelerinizle noktalayalım hocam. Kısa bir ara vereceğiz değerli dinleyenler. Aranın ardından son bölümümüzde, ikinci bölümümüzde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim ve hocam kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta maalesef çok can yakıcı bir hadise gerçekleşti Afganistan'da. Afganistan ki son dönemde hakikaten daha da karışan bölgelerden biri, ki hep bunu zikrediyoruz. Eski ABD Büyükelçisi John Bass'in oraya gidişiyle başladı desek herhalde yanlış olmaz. Bir hafızlık merasimi yapılan yere Afganistan Hava Kuvvetleri tarafından deniliyor saldırı düzenlendi ve bu saldırıda içinde hepsi sivil ve 100 kişi maalesef katledildi, şehit oldu. Birçok kişi de, onlarca kişi de yaralandı. Hepsi çocuk desek herhalde yanlış olmaz. Çoğunluğu çocuk, bunlar hafızlık talebesi ve o gün orada hafızlık merasimi yapılıyor. İcazet töreni var. Çok acı bir manzaraydı. Fotoğrafları görmüşsünüzdür hakikaten. Bir taraf diyor ki ABD bombaladı. Diğer taraftan zaten haberlere yansıyan Afgan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği zikrediliyor. İşin aslı nedir? Ya bu saldırının amacı ne olabilir? Neler söylersiniz?
Şimdi saldırının amacı Afganistan'ı istikrarsızlaştırmak. Zaten 1979'dan beri bir huzur yüzü görmeyen Afganistan'ın daha da istikrarsızlaştırılması. Hatta İncirlik'ten peyderpey bazı silah depolarının nakledildiği, belirsiz bir yere nakledildi diyor. O belirsiz yerin yeri Afganistan. Çünkü Çin'le Londra arasındaki İpek Yolu projesini akamete uğratmak için. Çünkü bu işten Avrupa'da bütün Asya ülkelerde kar ediyor ama Amerika boşa düşüyor. Evet. Amerika var gücüyle o güzergahın tam da merkezinde yer alan Afganistan'da bir güvensiz terör ortamının alabildiğine azdığı bir adeta bir terör bataklığı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bir kere Afganistan yönetiminin Amerika'dan bağımsız bir şey yapamayacağını, yani ben kukla bir yönetim demek istemiyorum, basında öyle söyleniyor ama yani tabiri caizse yani Amerika'dan habersiz hiçbir şey yapamayacak bir yönetim söz konusu. İkincisi hava nasıl ki Suriye'de bütün hava koridorunu Rusya hava sahasını denetliyorsa, Afganistan'da Amerika'nın elinde bu. Burada şayet Afgan hava kuvvetleri bu bombardımanı yapmışsa muhtemelen öyledir.
Evet.
Bunun koordinatlarını veren Amerika'dır, CIA'dir.
Evet.
Peki koordinatlar ne diye vermiştir? Orada terör unsurları vardır diye vermiştir.
Taliban yöneticilerinin toplantı yaptığı şeklinde.
Vermiştir.
Evet.
Afganlı pilotlar da gidip orayı bombalamıştır. Şimdi Amerika hiçbir şey yokmuş gibi bizim uçaklarımızda değil, bizim alakamızda yok diyor. Yani bal gibi, yani hiçbir şey yapmamışsa o istihbaratı Amerika vermiştir. Yani bunu tespit etmekte fayda var. İkincisi ve daha da vahim olanı, Afganistan'da insanlar artık bir dilim ekmeğe muhtaç hale geldiler. Akın akın göç ediyorlar. İran'da geçen bir bir basına yansıyan beyanat vardı. 3 milyona yakın Afganlı var bizim ülkemizde dendi. Ve artık biz bunun batıya doğru gitmesine müsaade ediyoruz dedi. Ve Türkiye'de geçen yıl 15 binin üzerinde Afganlı mülteci giriş yapmış. Yılbaşından bu yana bu sayı 20 bini geçmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçen yıl 2017 yılı boyunca İran üzerinden, Kafkasya üzerinden Türkiye'ye giren Afganlı sayısını 2018'in ilk 3 ayındaki rakamlar geçmiş durumda. Yani akın akın, şimdi bizim bir Suriyeli mülteci krizimiz vardı. Bundan sonra bir de bir Afganlı mültecilerle, yani insanlar yollara yatmışlar, otoyolların kenarlarında bu doğuda Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum yöresinde o bölgeden gelen haberlere baktığımızda insanlar aç, sifil, perişan. Yani İran'da da Türkiye'deki gibi böyle insanlara böyle karşılayıp ekmek su vermiyor herkes. Dolayısıyla da bir de böyle bir problemimiz söz konusu. Bunlar ancak Avrupa kapılarına dayanıncaya kadar da kimsenin de umurunda olacağını sanmıyorum. Yani Afganistan zaten bir dramdı. Fakat Amerika'nın John Bass'in oraya gitmesi, zaten karanlık bir adam, nereye gitse orada bir kaos, kargaşa çıkıyor. Türkiye'de başaramadıklarını Afganistan üzerinden bu coğrafyayı etkilemeye çalışacaklardır diye düşünüyorum.
Evet hocam, Filistin'de de bir şeyler oluyor, Gazze sınırında bilhassa. Geçen hafta ilki başlamıştı, büyük dönüş yürüyüşü, haftalarca sürecek bir gösteri bu. Geçen hafta İsrail çok kanlı bir şekilde bu yürüyüşe engel olmaya çalıştı. Bütün vahşetini, bütün vahşiliğini gösterdi ve şu ana kadar bu gösterilerde şehit olanların sayısı 22'ye yükseldi. Bugün de yine bu gösteriler devam ediyor. İsrail'in bütün tehditlerine, bütün vahşetine rağmen Gazze sınırında halk toplanmış durumda ve İsrail'e karşı protesto gösterisi düzenliyor ve bir gün topraklarından sürgün edilenlerin geri dönecekleri günü bekliyorlar. Buna değinelim biraz da. Şimdi, ABD ve Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden sadece İsrail'e karşı itidal çağrısı var. Bir tepki yok maalesef. Bunu da belirtelim. Buyurun hocam.
Türkiye daha geçen ay Afrin'de harekat yaparken bütün dünya medyası sivil hassasiyet konusuna dikkat çekerken, nedense sivil barışçı gösteri yapan Filistinlilere İsrail'in havadan ateş kusması, evet, ve 20'nin üzerinde insanın hayatını kaybetmesi konusunda duyarsız. Artı Filistinlilerin kendileri de biliyorlar bu yürüyerek İsrail'den bir şey elde edemeyecekler. Hı hı. Çünkü İsrail güçten anlayan bir, evet, terör devletidir. Peki niye yürüyorlar o halde canları pahasına? Çünkü 1,5 milyon civarındaki insan karadan, denizden ve havadan ablukaya alınmış. Adeta sessiz bir ölüme terk edilmiş durumda. İşte bu şekildeki çığlıklarıyla dünya sesini duysun istiyor. Evet. Yani siz Gazze'nin zaten kıyı şeridine abluka uyguluyorsunuz. Balıkçılar belli bir mesafeye gittiğinde, evet, tekneleri batırılıyor. Orada Necef Çölü'nün olduğu kesimde duvar örüyorlar. Adamların tarım tarlalarının kenarından sınır çekiyor. Ondan sonra diyor ki buraya 50 metre, 100 metre, 500 metre yaklaşırsan diyor, yasak diyor. Arkasından adam kendi tarlasında mahsulü hasat etmeye gittiğinde keskin nişanlıcılar tarafından öldürülüyor.
Evet. Hatta tarlalar amaçsızca vuruluyor, bombardıman altına alınıyor, kimyasal saldırılar da yapılıyor.
Yani burada vurgulanması gereken nokta bu Suudilerle İsraillerin, evet, ilişkilerindeki bu sıkı fıkı gelişmeler de bu Filistinlileri bir şekilde Sina'daki yeni inşa etmeyi planladıkları o neon projesi, evet, kapsamında buradan söküp çıkarmak. Önce, evet, onları, evet, açlığa mahkum etmek, ölümü gösterip hastalığa razı etmek. Çünkü Gazze şeridinin hemen şelf sahasının o biraz gerisinde zengin doğal gaz yatakları var. Ve bu dünyanın bütün, evet, büyük güçlerinin gözleri burada. İsrail bir an evvel bu Filistinlileri buradan bir şekilde tahliye etmeye çalışıyor, hı hı, diye düşünüyorum.
Evet. Hocam son birkaç dakika içerisindeyiz. MİT'in FETÖ'cü avına değinelim müsaadenizle. Geçen hafta Kosova'da 6 FETÖ'cü MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Kosova karıştı yalnız. İstihbarat şefiyle İçişleri Bakanı görevden alındı. Kosova Başbakanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi büyüktü. Sen kimden emir alıyorsun dedi ve bunu Kosova halkı senden soracak dedi, evet, bunun hesabını. Kosova Başbakanı da pişkinliğe devam ediyor. Bu olaydan dolayı ABD ve Avrupa Birliği'nden özür dileyip telafi edileceğini söylüyor bunun. Bir taraftan da şöyle bir belki çok dikkat çekmiyor ama Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 18 ülkeden bugüne kadar 80 FETÖ'cünün paketlenip Türkiye'ye getirildiğini söylüyor. Yani bir taraftan da MİT'in operasyonları devam ediyor. Ne dersiniz onlar için, yani FETÖ'cüler için bir alan daralıyor mu?
Şimdi Kosova'nın yapısıyla ilgili önce bir bilgilendirme yapalım. Kosova Yugoslavya içerisinde Sırbistan'a bağlı özerk bir bölgeydi. Yani 6 cumhuriyetten biri değildi. Bosna Hersek, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan, evet, Makedonya gibi bağımsızlığını ilan ettiğinde tanınabilecek nitelikte bir yapı da değildi. Ancak nüfusunun da %90'dan fazlası Arnavut ve Müslümanlardan oluştuğu için bir referandum yaparak bağımsızlığını ilan etti. Rusya ve Sırbistan başta olmak üzere birçok ülke Kosova'nın bağımsızlığını hala tanımıyor. Hı hı. Peki bu Kosova bağımsızlık sürecine nasıl geldi? Oradaki bağımsızlık hareketi yalnız UÇK dediğimiz, evet, o milislere en büyük desteği veren grup ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bağımsızlığını, evet, ilan ettiğinde ikinci sırada Türkiye destekledi, evet, tanıdı. Ancak NATO'yu harekete geçirip Sırpların İkinci bir Srebrenica katliamı yapmasını engelleyen, yani Bosna'daki yaşanan vahşetin Kosova'da da yaşanmasını engelleyen Türkiye'dir. NATO'yu harekete geçirdi. Belgrad'a karşı hava bombardımanı yapıldı ve bugün Kosova de facto olarak bağımsız bir ülke. Ancak bu bağımsızlığın bedeli olarak Amerika Kosova'ya Balkanlardaki en büyük askeri üssünü kurdu. Avrupa Birliği ona bir havuç gösterdi. Seni Avrupa Birliği'ne alacağım dedi. Ve Kosova'da kraldan çok kralcı geçinerek milli parası yok. Avrupa Birliği'ne üye bile değil ama euro kullanan bir ülke. Ve daha da vahimi, biz geçtiğimiz yıl Priştina'da bir sempozyuma gittiğimizde, Kosova'nın başkentinde sokakları dolaştığımızda halkın gündemiyle medyada yazanlar adeta birbirinden çok farklı. Çünkü Soros ve ekibi Kosova'daki bütün medya organlarını satın almışlar. Yani Kosova evet. halkına haber veren, yayın yapan yazılı ve görsel medyanın tamamına yakını bu çok uluslu sermayenin eline geçmiş durumda. Böyle medyayı ele geçirince siyaseti de manipüle ediyorsunuz. İstediğiniz kişiyi seçtiriyorsunuz veya iktidardan ediyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın Avrupa Birliği ve Amerika'dan adeta özür diler konumda olmasının sebebi, yani bir FETÖ'cü dediğimiz insanların çoğu da gariban Anadolu çocukları ama sonuçta birilerinin projesinin maşası, evet. maşası haline gelmişler. Kendi yaşadıkları ülkenin aleyhinde şu anda faaliyetler içerisindeler. MİT bunları paketleyip getirince oradaki başbakan veya cumhurbaşkanı şunu söylüyor: benim niye haberim yok? Evet. Gerçekten de haberi olduğunda bunlar Türkiye'ye karşı yanlış yapmışlar, biz bunu iade edeceğiz demeyeceklerdi. Çünkü Amerika'ya ve Avrupa'daki sahiplerine soracaktı. Onlar da herhalde gönderilmesine izin vermeyecekti. Bunlardan habersiz olduğu için Kosova'daki hadisenin hülasası şudur: getirilen insanlar Türkiye aleyhinde faaliyet içerisinde olan, yani orada bir eğitimci diyor, bir öğretmenin evet. hesabında 500 bin euro para nasıl olur? Hı hı. O ayrı bir konu. İkincisi, bu insanlar Türkiye aleyhine bu 15 Temmuz darbesinden sonra orada adeta bir Türkiye düşmanı gibi faaliyetler içerisindeydi. Ve büyük devlet olmanın gereği olarak MİT bunları paketledi, getirdi. Ancak ondan sonraki gelişmeler ise Kosova başta olmak üzere Balkanlardaki nevzuhur idarecilerin iplerinin kimin elinde olduğu anlama açısından evet. da önemli. Bak, Türkiye TİKA, Diyanet, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluğu birçok alanda oraları ihya edecek yatırımlarda bulunuyor. Oranın öğrencilerini getiriyor. Ama az önce bahsettiğim ülkeler ise medyayı ele geçiriyor.
Evet.
Yöneticileri ele geçiriyor ve ülkede bizden daha fazla aktif rol oynuyor. Ben buradan söylüyorum, Türkiye Balkanlarda ve gönül coğrafyamızda etkin olmak istiyorsa bu medya işine bir el atmak zorunda. Çünkü evet. siz sahada çalışıyor, halkın gönlünü kazanıyorsunuz ama gündemi evet. belirleyen o bir avuç gazeteci ve onların yazdıkları yalan yanlış bilgiler o ülkenin evet. ve dünya kamuoyunun bilgilenmesinde onlar önemli rol oynuyorlar.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla birlikte bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Haftaya yeni bir programda, Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamıza. Görüşmek ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın.